Ayrım 47, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 659. Kuledeki birlikler derhal rampaları indirmeye başladılar. Her kattan aceleyle yapmış köprüler uzatıldı ve böylece açılan girişlere geçiş sağlandı. Daha aşamadayken orklar karşıya atladılar ve burada onları bekleyen cücelerin baltalarıyla karşılaştılar. Nodul'un hücum edenlerin belirli bir çoğunluğa ulaşmalarını bekledi ve ardından dağın içine girmek üzere ağır ağır harekete geçti. En azından şu anda nerede olduğunu biliyoruz. Tungdil derin bir nefes aldı. Furgası burada bırakacağız. Buradan daha güvenli bir yer bulamayız onun için diye karar verdi. Hazır mısınız? Narmora ve Rodario başlarını evet anlamında salladılar. Oynadıkları oyuna kanan ve korkudan diz çökmüş olan yaratıkların arasından geçerlerken Boindil önemli bir şey unuttukları hissine kapıldı ancak bunun ne olduğunu bir türlü hatırlayamadı. Her an tetikte kalarak Sintoras'ın ortaya çıkıp onları arkadan saldıracağı şüphesiyle hareket ettiler. Bu kadar kalabalığın içinde doğru düzgün ok kullanamayacağı gerçeği onlar için bir avantajdı. Bu yüzden yakınlarına gelmek zorundaydı ancak karar ortaya çıkmadı. Herhangi bir engelle karşılaşmadan en büyük saldırı kulelerinden ilkin yanına kadar geldiler, platforma çıkan merdivenlerini tırmandılar ve biraz önce Nodon'un da bulunduğu platforma çıktılar. Kaleden savunma yapanların yağdırdıkları ok ve kayalardan mucize eseri kurtuldular ve Karasemer'in içine ulaştılar. Daha uzaktayken savaşın sesleri kulaklarına kadar geliyordu. Ork bağırışlarının arasından kılıç, balta ve topuzların şangırtısı duyuluyordu. Destek almalarını engelleyeceğim dedi Andokai ve orkların kenarlarından tırmanarak Masa Dağı'nın tepesine kadar ulaştıkları kuleye yöneldi. Tüneller onlar için fazla dardı. Bu yüzden savunma yapanları yok etmek üzere gösterişli dağın düz platosuna ulaşmaya çalışıyorlardı. Kendini fazla yorma diye uyardı Tungtil etrafında ork var mı diye bakınarak. Nodon'un karşısında senin güçlerine ihtiyacımız var. Fazla güç gerekmeyecek. Sarışın maga havaya mavi parlayan rünler çizdi. Harfler bir yuvarlak halini aldı. Sihirli şekil kulenin en alt katına uçarak ulaştı ve maganın emriyle patladı. Şiddetli bir fırtına çıkmış gibi yerler esti ve Bora kuleyi tutan halatları koparıp kalın kalasları ince dal parçalarıymışçasına parçaladı. İlk platform rüzgarın gücü tarafından yerle bir edildi. Böylece sağlamlık kaybı olan yapı sola doğru eğildi. Ağırlığın altında daha başka direkler de kırıldı ve ogreler kollarını sallayarak böcekler gibi doğruca ork, boglin ve diğer yaratıklardan meydana gelen kara kalabalığın üzerine düştüler. Sonunda saldırı kulesi daha fazla dayanamayarak kendi içine çöktü ve yüzlerce yaratığın altına alarak yok etti. Dehşet çığlıkları ve bağırışlar kulaklarına müzik gibi çalınıyordu. Molozlar tam da dağın girişinin ağzına yığılmıştı. Diğer kuleler ise ancak bu molozlar kaldırıldığında kaleye yaklaştırılabilirdi. Bu onları bir süre oyalayacaktır dedi Andokai memnun bir şekilde. Hainlere ulaşmak için kendimize yol açmalıyız diye emretti Tungdil ve Nodun'un tutsal rolünü oynamaya son verdi. Cüceler seni gerçek magus sanıp da büyük bir keyifle parçalara ayırmadan önce şu maskaralıklara bir son verelim. Rodario eğreti ayaklıklarından inip zırhının üzerine giydiği cübbeyi bir kenara attı, eşyalarını çabucak çuvalına doldurdu. Balındis masadan eteklerindeki gelişmeleri izliyordu. Oralardan kalın bir toz bulutu havalanmıştı. Daha fazlası geliyor diye uyardı diğerlerini. Acele etmeliyiz. Bırak gaz aşkına bunların bir sonu yok mu? Tungdil kalabalıklaşan saldırganları görünce başka bir şey geldi aklına. Onları yok edebilmek için korunaklı ülkenin tüm cücelerini ve orduları bir araya gelmeli. Dişi demircinin yanında durdu ve elini tuttu. Bu dokunuş ona yeni bir umut ve güç verdi. Önce Nodon'un sonrasına bakarız dedi. Balandis'ten daha çok kendine söyleyerek. Tünellerdeki orkları arkadan saldırmak üzere silahları hazır şekilde döndüler. Bu işe özellikle Boindel çok seviniyordu. Oink oink oink diye homurdandı, gözleri parıldıyordu ve savaş çılgınlığı zihnini ele geçirmişti. Bunu seviyorum. Tüneller dar, düşmanlar çok. Hey bırak kas, ilk onun kardeşim için, diğerleri de senin olsun. Her ne olursa olsun Narmora, Nodon'la ulaşana kadar korunmalı dedi liderleri. Gerisini kendisi halletmeli. Gandogar çift ağızlı baltasını aldı eline. Gerekirse hayatımı onun için feda ederim. Korunaklı ülke için en önemli şey Magus'un ölümüdür. Rodario dikkatli bir şekilde geride durup arka saflarda yer alacağını çekinmeden belirtmiş oluyordu. Yoldaşlar okların üzerine atılırken çabucak dışarıdaki duruma bir göz attı. Hey durun! Doğudan yaklaşmakta olan birliklere bakıyordu. Bunlar İdo'nun renkleri değil mi? Dedi yüksek sesle ve hayretler içinde. Prens Melon, Megalomanlaştı mı yoksa? Etkileyici ordunun içine daha farklı flamaları da fark etti. Bunlar korunaklı ülkedeki tüm krallıkların ortak ordusu. Yaklaşmakta olan ordunun en öndeki birliklerin şaşkınlığına uğrayan Nodon'un birliklerini yerle bir ettiklerini hayranlıkla izlediler. Canavarlar gelenlerin kendi takviye kuvvetleri değil de düşmanları olduğunu ve yeni bir cephenin açıldığını anlamaları bir süre aldı. Yakınlarındaki bir yerde gökyüzü oklar yüzünden karardı. Oklar havalanarak yukarı tırmandı ve güneşte parlayarak canavarların bulunduğu sıralara ölüm taşıyarak indiler. Kötülüğün birlikleri daha başka beklenmedik düşmanlarla karşılaştılar. Alev bombaları havada vızıldayıp orkların ortasına düşüyor, patlayarak ortalığı aleve veriyorlardı. Canavarlar arasında panik baş gösterdi. Elfler harika diye çığlık attı Rodario ve gelişmeleri arkadaşlarına aktardı. Gandogar gülümsüyordu. İnsanlar ile sivri kulaklar cesaretlerini yeniden toplamış görünüyorlar. Artık başlayalım diye sıkıştırdı orkların kanını akıtmak isteyen Boindin. İleride bir yerde Nodon'un bizim tarafımızda öldürülmeyi bekliyor. Umutla ileri atıldılar. Düşmanı alt etmek çok kolay oldu. Orklar aniden gerçekleşen saldırıya pek direniş gösteremediler ve daha organize olamadan 40 kadar kayıp verdiler. Ekip bir yol ayrımının tam ortasında duruyordu ve cücelerden hala eser yoktu. Ho, bu eğlenceliydi. Tunkdil ne tarafa devam edeceğiz diye sordu Hiddetli neşeyle nefes nefese. Sen buraları biliyorsun, Magus ne tarafa gitmiştir? Muhtemelen birliklerin zayıf kaldığı yerde onlara destek olmaya çalışacaktır diye düşündü. Kanter içinde ve Karasemer'in duvarlarının kendisi de yine konuşmasını bekledi ancak bu gerçekleşmedi. Aklıma özel bir yer gelmiyor dedi çaresizlik içinde. Sanki... Dipten gelen bir gürültü ayakların altındaki kayaların titremesine neden oldu. Sol koridorun duvarları aydınlandı ve yolun sonunda parlayıp yeniden sönen bir alevin ışıklarını yansıttı. Konuşmadan tünelden koşmaya başladılar. Havada yanık et kokusu vardı. Yoğun kara duman gözlerini yaktı ve öksürmelerine neden oldu. Peş peşe sıralanmış üst salondan ilkine girdiler. Odaları birbirlerinden kabaca işlenmiş ince taş duvarlarla ayrılıyor. Birbirini takip eden 9 kemerle de birleşiyorlardı. Bu yüzden bir ucundan diğer ucunu görebiliyorlardı. Her yerde cüceler istilacılarla savaşıyordu. En çok gürültünün geldiği en uzaktaki salonun sonunda geniş bir kapıyı savunuyorlardı. İkinciler ile dördüncülerin klan flamaları ilklerinkilerle yan yana sallanıyordu. 50 adım yükseklikteki tavanı kötü işlenmiş siyah sütunlar ayakta tutuyordu. Korkuluksuz basamaklar bu sütunların etrafından dönerek yukarı ulaşıyordu. Bu sütunların yaklaşık orta kesiminde gerilmiş halatlar üzerinde kıyasıya dövüşülen salonun tepesinde köprüler kurulmuştu. Devam, buralarda olmalı dedi Tunkdil kendinden emin. Başta o karmaşanın içinde kimsenin dikkatini çekmediler ancak son salona ulaşıp da Nodon'un gördüklerinde durum değişti. Yukarıda asılı olan köprülerden birinden yürüyor ve aşağıda giderek kapıya doğru geri çekilmek zorunda kalan cücelere bakıyordu. Orada büyüyle saldıracak gibi görünüyor. Boindil öne geçerek köprünün bağlı bulunduğu sütunun merdivenlerine doğru ilerlemeye başladı. Ancak kader onlar için farklı bir çatışma öngörmüştü. Siyah bir ok vınlayarak sağdan geldi. Ucu Tunkdil'in baldırına saplandı ve ardından duyduğu acı inlemesine neden oldu. Hepinizin ölümü Sintoras'ın elinden olacak diye bağırdı Kara Elf karşıdan. 50 güçlü orka liderlik ediyordu ve parmakları bir sonraki oku yaya yerleştiriyordu. Ben sizin canınızı alacağım, toprakla ruhlarınızı. Benimkini alamayacak. İkinci ok vınlayarak uçtu. Tunkdil uçarak gelen ölümü engellemek için son anda kalkanını kaldırdı ve okun şiddeti büyük bir oranda azaldı. Sintoras küfürler savurarak üzerlerine atıldı ve hücum emri verdi. Çabuk! Narmora ve Boindil merdivenleri çıkın diye emretti Tunkdil. Nodon'un geldiğimizi fark etmeden onu öldürün. Biz arkanızı koruyacağız. Kısık sesle bağırarak bacağına saplanmış okun gövdesini kırdı ve düşmanla çarpışmaya hazırlandı. Brakkas bunun iyi sonlanmasını sağla diye duasını tanrısına gönderdi ve karşıdan yaklaşmakta olan orkun dizlerini hedef alarak öne atıldı. Taş basamakların bazıları ayaklarının altında dağılıyordu. Üçüncüler malzemeyi iyi seçememişlerdi ve basamaklar döngüler içinde yıpranmıştı. Cüce ile yarı kara elfin tırmanışı bu yüzden oldukça tehlikeli bir hale gelmişti. Sütunun etrafına dönerek aşağıdaki mücadeleye bakmadan tırmanıyorlardı. Tüm dikkatlerini arada görüş alanlarının içine giren bakır taşı renkli cübbesinin içindeki devasa kişiye vermişlerdi. Hava tırmandıkça ısınıyordu. Salonda kan ve ork leşi kokusu hakimdi. Köprünün bulunduğu çıkıntıya ulaştıklarında karşılarına yoktan var olmuş gibi bir Famulus çıktı. Sütunun gölgesine saklanmıştı. "Burada ne arıyorsun?" diye sordu Narmora'ya kabaca. Onun bir kara elf olduğunu sanmıştı. Burada dolaşmak yerine orkları... Boyunca köşeye dönüp ileri atıldı ve sol elindeki baltasını Famulus'un bacak arasına gömdü. Ardından da sağ tarafını biçti ve büyü öğrenci sütun duvarına çarparak yere düştü. "Sürprizler büyücülerin düşmanıdır," dedi yanındaki kadına sırıtarak. Köprünün başladığı çıkıntıya baktı. "Dodon'un yalnız, şüphelenmemesi için ben burada kalacağım." Narmora'nın gözlerini aradı. Kadının gözleri karanlık ve dağın koruyuculuğu yüzünden yine eski halini almıştı. "Sorun yaşadığın anda yanındayım." Hiddetli duraksadı. "Kendini yeterince güçlü hissediyor musun?" Narmora keskin ateşin üzerindeki paçavraları çıkarıp attı ve kolayca çekebilsin diye kınında gevşetti. "Karanlık tarafımın beni bir haine dönüştürmesinden mi kaygılanıyorsun?" Cüce başını salladı. "Evet." "Boyundil çift bıçak bana karşı açık sözlüsün." Kadın öne doğru eğilerek elini onun omuzuna koydu. "Ancak bunu düşünmek için çok geç kaldım." Yüzünde kara elf doğasını verdiği o sert ve acımasız ifade vardı. Her zamankinden daha ürkütücüydü. Boyundil sinirli bir şekilde baltalarını birbirine sürttü. Kadının konuşma şekli ve davranışları onu huzursuz ediyordu. "Bir şeyler yap ki ben de nasıl davranacağıma karar verebileyim." Kadın gülümsedi ve sütunun gölgesinden çıktı. "Öyle olsun. Şimdi ben gidip bir şeyler yapayım." Yüz ifadesinde herhangi bir değişiklik olmadı. Nodunun köprünün ortasında duruyordu. Sağ kolunu kaldırarak cesur bir şekilde savaşan ilkleri ikincileri yok edici bir büyü göndermek üzere havaya rünler yazmaya başladı. Nodunun şişmiş sol elinde ise beyaz akça asası vardı ve siyah gümüşü akik taşı ucunda uğursuzca ışıldıyordu. Gizce yaklaşmak köprüde mümkün değildi. Açıktan saldırmak da işe yarayacakmış gibi görünmüyordu. Narmora bu yüzden korunaklı ülkenin en güçlü ve en tehlikeli büyücüsüne hile yoluyla yaklaşmayı deneyecekti. Bir eliyle boyundaki kanı kurumuş yarasına bastırdı ve yaralıymış gibi davrandı. Olabildiğince gerçekçi görünmesine uğraşıp sendeleyerek adım adım köprüde ilerledi. "Efendim," diye inledi. "Kuşatma kulesini imha ettiler. Andokai." Büyücü durdu ve başını çevirdi. Hızlı hareket yüzünden şişmiş yüzü sallandı. Mum gibi derisinin altında sanki et değil su varmış gibiydi. "Andokai mı?" diye bağırdı. "Onu nerede gördün?" "Dışarıda efendim, dağın önünde büyüleriyle birliklerimize saldırıyor," dedi zorlanarak ve adım adım şişman adama doğru yaklaştı. Aralarında 10 adım kalmıştı. Sonsuz uzaklıktaki 10 adım. "Ona karşı ne yapalım?" Nudun'un ondan tarafa doğru döndü. Narmora onun semiz bedenini, Nudin'in gerçek yüzüyle ilgisi kalmamış olan şişmiş yüz hatlarını ve gözeneklerinden sızarak derisinin üzerinden akıp cübbesini ıslatan kanı görebiliyordu. Kıyafetin kumaşı pislikten kas katı olmuştu. Her yerinde kahverengi lekeler yer yer ıslak parlıyordu ya da kurumuşlardı. Magus mide bulandırıcı kokuyordu. "Ona karşı bir şey yapamazsınız," dedi çift çıkan sesle. "Size en son saldırdığı yere götür beni. Onunla ben ilgilenirim. Onun büyüsüne karşı koyamazsınız. Önden yürü." 5 adım. "Ona daha fazla yaklaşmalıyım." Narmora durdu ve dizlerinin üzerine çöktü. "Efendim, ağır yaralandım. Size tüm gücümle hizmet edebilmek için yaralarımı iyileştirebilir misiniz?" "Bunun için daha sonra vaktimiz olacak," diye isteğini sertçe reddetti. "Ayağa kalk ve..." Bakışları orklar ve sintorasla kıyasıya çarpışan Tunk dile Gandogar'a takıldı. "Ne? Bu nasıl mümkün? Değerli nesnelerin..." Sustu ve odaklandı. "Daha iyi." Büyücü gözlerini kapattığı anda yarı kara elf harekete geçti. Bundan daha uygun bir zaman olmazdı. Dikkat çekmemek için yavaşça ayağa kalktı ve adım adım ona doğru ilerledi. 4 adım, 3 adım, 2 adım keskin ateşin sapına uzandı. Bir adım daha. "Efendim, dikkat!" diye duyuldu köprünün üzerinden. Narmora baltayı kınından çekip hamlesini yaptı. Nodonon da o andan Tunkdil'e yapmaya hazırlandı. Büyüyü Narmora'ya yönlendirdi. Narmora doğrudan güneşe bakıyormuş gibi hissetti. O kadar parlaktı. Işık gözlerini acıtıyordu. Ayakları yerden havalandı ve düz bir çizgi halini geriye doğru uçtu. Körleşmiş bir halde köprünün üzerine düştü. Fakat o kadar sert düşmüş olmasına rağmen elini baltanın sapından ayırmamıştı. Nudo'nun ıskaladığını anlaması için görmesi gerekmiyordu ama neden hala yaşıyorum diye sordu kendi kendisine. Kendisini dikkatlice yokladı ve Andokain onu verdiği koruyucu kolyeye dokundu. "Bu yüzden. Bunu hallet," dediğini duydu Magus'un. "Ve bana baltayı getir." Sihirli asanın kayalık zemine düşerken çıkardığı keskin ses duyulup sonra yok oldu. Narmora'nın görme yeteneği geri geldi. Köprünün diğer ucunda bakır taşı renkli cübbesi içinde şekli gördü. İnleyerek ayağa kalkıp düşmanın arkasından koşmak, ona yetişmek istedi. Kolye ona koruma sağlıyordu. Karanlık bir gölge üzerinden geçerek köprünün ortasına ondan 3 adım uzağa kondu. 2 kısa kılıcın ucu kendisine çevrilmişti. Ölü ülke bana senden intikam alma şansı ver diye selamladı Kapolar onu. Boyundaki ağır yaralanma açıkça görülüyordu. Biraz önce boynunu vurmadık çünkü senden hiç korkmadığımızı göstermek istedik. Seni yenmek çok kolay dedi Narmora soğuk bir sesle. Keskin ateşi kaldırdı. Korktuğunu hissettiği anda karşı taraf galip gelirdi. Bu kez bir daha ayağa kalkmayacaksın. Kapolar dişlerini yalayarak saldırılarına başladı. Narmora ölmeyen savaşçının hızıyla baş edemeyeceğini kısa bir süre içinde anladı. Bu yüzden saldırılara bir karşı saldırıyla cevap verdi ve hatta onu yaraladı. Balta karşısındakinin sol omzuna girdi ama bir şey olmadı. Karelf geriye zıpladı ve silahlarını kaldırdı. Seni yiyeceğim ve kanına da parçalanmış cesedin resmini yapacağım diye söz verdi ve tekrar hamle yaptı. Bu sırada Narmora'yı ustaca geriye doğru sıkıştırıp tehlikeli bir şekilde köprünün kenarına sürmüştü. Kadın son anda uçurumla arasında bir karış kadar mesafe kaldığını fark etti. Kapolar şimşek hızıyla daldı ve baldırına doğru hamle yaptı. Narmora kara elfin üzerinden takla atarak geçti ve bu sırada işini bitirmek için boğazına saldırdı. Kara elf geriye doğru bıraktı kendini, sırt üstü yuvarlandı ve Narmora keskin ateşle vuruşunu yaparken kılıçlarını havaya dikti. Baltanın ağzı kara elfin boğazına saplanıp yarım kalmış tamamlamadan evvel köprünün taş zemini çarparak kıvılcımlar çıkardı. Kapolor'un gözleri şaşkınlıkla açıldı. Ama o da hedefini bulmuştu. Narmora zırhının omuz kısmının altındaki boşluktan içeriye göğsüne giren kılıçların ucundan asılı kaldı. Acı aklını başından aldı. Koruyucu kolyenin düşüşünü karanlık bir sis perdesinin arkasına görür gibi izledi. Kesilmiş deri ip ve kristal kara elfin üzerinden sekerek boşluğa düştü. Ben bağırıp dikkati üzerine çekmeye çalıştı ancak bunu yapamadı. Çok zayıftı ve yeni yaraları fazlasıyla ağırdı. Narmora baygınlığın onu ele geçirdiğini hissetti ancak yine de buna karşı bir şey yapamadı. Bilincini kaybetti, dizleri çözüldü ve hala ona saplanmış olan kılıçları soğuk ellerinde tutan Kapolor'un cesedinin üzerine kapaklandı. Buz gibi oldu. Herhangi bir hareket yapamayacak halde düşmanın üzerinde yatıyordu. Furgas gücü tükendi, keskin ateş tutan parmakları istemi dışında gevşedi, balta şangırdayarak köprünün üzerine düştü, sekti ve kenardan aşağıya yuvarlandı. 10. Korunaklı ülke Gauragar Krallığı, Karasemer, 6234 Güneş Döngüsü Kış. Tungtin Narmora'nın dövüşünü baştan sona izlemiş ancak müdahale edememişti. Kadın sonu görmek onu kızgınlıktan çıldırmıştı. Nodon'un bu sırada sütun etrafına dönerek aşağı iniyordu ve kısa bir süre sonra yanlarında olacaktı. Keskin ateş olmadan Magus'a karşı direnmenin hiçbir anlamı yok. Ben baltayı alıyorum diye seslendi Balandis'e. Orkları benden uzak tutun ve Nodon'a dikkat edin. Ben dönene kadar Andokai onu oyalamalı. Dişi cüce öfkeyle başını salladı ve o anda Tungtil'in üzerine atlamaya niyetlenen bir orku tek hamlede öldürdü. Git! Tungtil kargaşadan kurtulup ilkler ve ikinciler ve dördüncülerin cücelerine borusuyla sinyal vererek desteklerine ihtiyacı olduğunu bildirdi. Yer yer kopuk cevaplar duyuldu ve bazı noktalardaki kılıç çangırtılarının şiddeti arttı. Bu oyalama çalışmaların orkların dikkatini en azından bir süre içinde kendinden başka yere çekeceğini umdu. Burakkas, eğer adının korunaklı ülkede bundan sonra da duyulmasını istiyorsan yanımda ol diye dua etti ve kısa bir şekilde ve kokan zırh ile bacaklarda oluşan karmaşanın içine daldı. Ormanı baltasıyla seyretmek ve dikkatleri çekmek yerine eğilerek göze batmadan canavarların arasından geçmeye çalışıyordu. Swirt gibi bir gnom olsaydı işi basit ancak kendisi gibi bir cüce için bu iş de kolay değildi. Zaman zaman onu fark ediyorlardı ancak canavarlar müdahale edemeden Tungtil oradan kaçıyordu. Yeşil derili eller ona uzanıp tutmaya çalıştığını, silahını 2 kez kullanmak zorunda kalmıştı. Bu şekilde keskin ateşin köprüden düştüğünü gördüğü yere kadar ulaştı. Dikkatlice çevresini inceledi ancak onu göremedi. Ho Tungtil, baksana ait ne var burada diye seslendi birisi ardından. Arkasını döndü ve son anda bir cüce kafasının kaybolduğunu ve keskin ateşin işlemelerinin parıldadığını görebildi. Gel ve al onu. Şaka için uygun zaman değil. Cücelere karşı savaşmaya devam eden orklar aralarında olan bitenle pek ilgilenmiyorlardı. Bu yüzden sütunun gölgesinden dışarıya çıkarak acıyan bacağına rağmen takibe başladı. Karşılaşmayı en az umduğu cüceyle yüz yüze geldi şaşırarak. Balta elindeydi. Sen Onu istiyor musun diye sordu Bissipur haince. Yüksekten düşüşü ona feci bir görünüş kazandırmıştı. Tüm bedeni deforme olmuştu ve Tunktil dağılmış suratıyla alnındaki açık yaraya bakmaya dayanamıyordu. Gördüğüm kadarıyla yaptıkların bedelini ödemişsin dedi kızgın bir sesle ve baltasını savaşmaya hazır halde tuttu. Ölü ülke onu ele geçirmiş. Gandogar, Gandogar umurumda değil. Yüce kral makamını elde etsin diye haince planlar yaptın efendin, artık hiç mi umurunda değil? Hiçbir zaman umurumda olmadı. Benim amacım en kolay şekilde yönlendirebileceğim birinin tahta geçmesiydi dedi ve baltayı sallayarak oynamaya başladı. Elflerle savaş amacım buydu. Bunun için nefret etmesini sağlamak amacıyla Gandogar'ın babasıyla kardeşini öldürdüm ve suçu elflerin üzerine attım. Güldü ve çevrelerindeki dövüşü işaret etti. Artık sivri kulaklara ihtiyacım yok ve beklediğimden de iyi gidiyor. Bissipur karşısındakinin gözlerinden kendisine inanamadığını gördü. Ben bir üçüncüyüm Tunktil, tıpkı senin gibi. Hayır diye fısıldadı. Çatışma sesleri ve bağırtılar yüzünden söylediği duyulmadı. Sadece karşısında aşağılamayla gülümseyen ve baştan beri anlaşılmaz bir bağlılık hissettiği cüceyi görüyordu. Ben bir üçüncü değilim, dördüncüyüm. Benim gibi mi? Diyerek güldü Tunktil'e. Bizim kaderimizde diğerlerinden intikam almak var Tunktil. Rolünbur ve bizleri eğitmediler. Kendilerini bir şey sanarak bizi aşağıladılar. Yetenekleri onları elfler gibi kibirli yaptı. Sana yaptıklarını hatırla. Yaklaştı saygıdeğer Balandil'in ve suylu Guntrabur. İşlerine geldiği için seni kullandılar. Oyunlar için ihtiyaç duymasalar seninle ilgilenirler miydi? Şimdi hala Lothianon'un yanında oturuyor olurdun ve onların da umurlarında olmazdın. Mektubu çöpe atarlardı. Gözleri hipnotize ediciydi ve sözleri Tunktil'in beynine işliyordu. Hepsi iğrenç ve menfur. Bu yüzden ölmeliler. Hayır diye itiraz etti biraz duraksayarak. Balandis. Bissipur kahkahayla güldü. Hoşlandığın bir dişi mi var? Senin bir cüce katili ve hain olduğunu öğrendi ne yapacak acaba? Senin geleceğin üçüncülerin yanında burada değil. Burada sadece ölüm var. Hain. İnanamayarak salondaki karmaşaya baktı. Kelimelerin anlamını ancak şimdi çözmüştü. Sendin. Canavarları cüce krallığına sen getirdin. Nodon'da aradığım en büyük müttefiki buldum. Diğer boyları yok ettiği takdirde üçüncülerin yoluna çıkmayacağına dair söz verdim. Bu fırsatı kullanmalıydım. Tunktil yutkundu ve baltasının sapını sıkıca tuttu. Sen çıldırmışsın. Korunaklı ülkeyi kötülüğün ellerine teslim ettin. Sadece hayır diye bağırdı bir sıpır aniden. Sadece diye bir şey yok. Amacım klanımın binlerce döngüdür yapmaya çalıştıklarını sonuca ulaştırmaktı. İkimiz için bundan daha büyük bir amaç yok. Diğerleri yok oldu. Tüm dağlar bizim olacak. Beni buna dahil ederek konuşma. Ben Nodon'u durdurmak ve cüceleri kurtarmak için yola çıktım. Ben üçüncü olamam diye bağırdı çaresizlikle. Evet, sen bizden birisin diye ısrar etti bir spor kendinden emin. Salona girdiğin anda bunu gördüm ancak sen kalbindeki nefreti yok sayıyorsun. Kalbini dinle ve sözlerimin doğruluğunu gör. Bir hainin ağzından çıkan sözlere mi inanayım? Tunktil ona küçümseyen gözlerle baktı ve derin bir nefes aldı. Bana keskin ateşi ver. Bir spor sinsice baktı. Ne yapacaksın onunla? Nodon'u yok edeceğim. Sana ne yapacaklarına Gondagor ve diğerleri karar verecek. O zaman onu benden almaya çalış bakalım. Sen ölümü seçtin. Tunktil yazık dedi. Bir spor ve baltaya parmaklarıyla vurdu. Kendi sonunu getirecek olan silahı yapmak için bu kadar uğraşmış olman çok düşündürücü. Tunktil uyarmadan saldırdı ancak hamlesi savuşturuldu. Aralarında amansız bir mücadele başladı fakat kimse üstün gelemiyordu. Kökenin hala inkar mı ediyorsun diye sordu topal cüce dalga geçerek. Kanında olmasa da bu kadar kısa sürede bu kadar iyi dövüşmeyi öğrenebileceğini mi sanıyorsun? Hayır diye bağırdı Tunktil nefretle ve hamle yaptı. Üçüncü olmak istemiyorum. Bir spor karşı koydu ve Tunktil'in silahını parçaladı. Baltasının ahşap sapı kırıldı ve baltanın ağır başı miğferin yüz siperliğine çarptı. Tunktil bir an için yıldızları gördü. Rakibi anında bastırdı. Tunktil geriye kaçarken düştü. Düşerken ellerini uzatarak onu da yanına çekti. 47. ayrımın sonu sayfa 672.